Harika Bilim'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yepyeni konuların yer aldığı bu programda geçtiğimiz ay bilim dünyasında yaşanan gelişmeleri ekranlara getireceğiz. Göktaşları ile ilgili NASA'nın yeni bulguları, Çatalhöyük'te bulunan dünyanın en eski kumaş parçası, bu yılki Millennium Teknoloji Ödülü ve daha pek çok gelişmeyi sizlere aktaracağız. Ve elbette bu bölümde de çok konuşulan ayın bilim fotoğrafı, ayın sevimlisi köşelerimiz var. Evet, bilim dünyasında sürekli yeni gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin kaynağı aslında yaşadığımız dünyanın kendisi. Zamanın hızlı akışı içerisinde insanların çoğu gereği gibi düşünmese de dünyamız her gün kendi ekseni etrafında bir turunu tamamlıyor. Bu esnada günler aydınlığa, geceler karanlığa bürünüyor. Dünyamızın güneş etrafındaki dönüş sayısı arttıkça bu kez mevsimler değişmeye başlıyor. Mevsimlerin değişmesi, yeryüzü ve içindeki canlılığın bir anlamda yeni bir yaratılışa bürünmesidir. Dünyanın her yerinde bahar, canlılığı, dirilişi beraberinde getiriyor. Asya'nın en doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda da, evimizin bahçesinde de baharla birlikte canlılar dünyasında müthiş bir hareketlilik başlıyor. Doğa ve içinde barındırdığı tüm canlılık yeni bir yaratılışla yeniden inşa ediliyor. Her yıl olduğu gibi yine mükemmel, yine hatasız, yine estetik. Haberlerimize geçmeden önce sonsuz karanlık uzayda müthiş bir dengeyle yaratılmış olan dünyamızın dört bir köşesinde yaşanan bu muhteşem bahar şovunu birlikte izleyelim. Tek kelimeyle muhteşem. Farkında mısınız? Her baharla birlikte tekrarlanan bu yaratılış sanatına canlı olarak şahit oluyoruz. Her şey gözümüzün önünde gerçek zamanlı olarak yaşanıyor. Bitkilerden kuşlara, böceklerden mikroorganizmalara kadar canlılık müthiş bir uyum içinde yeniden inşa ediliyor. Sadece algı farkından dolayı beynimiz bu gelişimi anı anına takip edemiyor. Bakın, bu uzandırılmış görüntüde çiçeğin bir günlük zaman dilimi içerisindeki hareketini görüyoruz. Her şey muhteşem. Hiçbir kusur yok. Evet, sıradaki keşif arkeoloji dünyasından. 9000 yıllık bir kumaş parçası. Bu kumaş parçası ülkemiz topraklarında olan Çatalhöyük kazı alanında bulundu. Peki bu kumaş parçasının ardındaki sır ne? Hiç bozulmadan günümüze kadar nasıl geldi? Birlikte izleyelim.
Konya'nın güneyindeki antik Çatalhöyük kentinde kazılar yapan araştırmacılar 9000 yıllık yerleşim biriminde Anadolu'nun en eski kumaşını buldu. Kazı ekibinde yer alan University College London'dan arkeobotanikçi Dorian Fuller bu ince kumaş dokumanın keten iplikten yapıldığını tespit etti. 1993 yılından beri Çatalhöyük'te kazı başkanlığı yapan İngiliz arkeolog Profesör Ian Harder bu yeni bulguyla ilgili şu dikkat çekici yorumda bulundu.
9000 yıl önce insanlar ne giyer pek bir fikrimiz yok. Çünkü organik malzemeler çoğunlukla günümüze ulaşamıyor biliyorsunuz. Fakat bu kumaş kilden bir kütlenin içinde bulundu. Evde yangın çıkınca bu kil pişerek içindeki kumaşı korumuş. Ketenden ince dokunmuş çok güzel bir kumaş bu ve Levant yani Suriye'den gelmiş. Demek ki o zamanlarda bu geniş coğrafyada ticaret yapılıyordu.
Bundan 9000 yıl önce Suriye'den Anadolu'ya yapılan tekstil ticaretinin izlerini toprak altında bulmak heyecan verici. O halde dönemi belleğimizde biraz canlandıralım. Suriye'den muhtemelen o dönemde de Halep gibi çarşıları tüccarlarıyla ünlü olan bir şehirden bir kumaş tüccarı dokuduğu kumaşları Anadolu'da muhteşem bir medeniyet kurmuş olan Çatalhöyük halkına satmak için yola çıkıyor. Suriye'den Anadolu'ya kumaş tüccarları mal taşıyorsa o dönemde Çatalhöyük'ün zenginliği, ileri medeniyet seviyesinin ünü oralara da yayılmış olmalı. Kızlarda bulunan kumaş örneğinin kalitesi de oldukça önemli. Dikkat ederseniz kazı başkanı Profesör Hader açıklamasında önemli bir noktanın üzerine duruyor. İnce dokunmuş çok güzel bir kumaş. Öyle sıradan gelişi güzel aletlerle kabaca dokunmuş bir kumaş değil. Gelişmiş bir teknikle iplik olabildiğince inceltilerek çok kaliteli bir dokumayla ancak bu kumaş elde edilebilir. Toprak altından çıkarılan arkeolojik bulguların sayısı arttıkça bugüne kadar tarihle ilgili öğretilen bilgiler de seyir değiştiriyor. Okullarda öğretilen antik çağlarda yaşayan insanların saçı sakalı birbirine karışmış, kaba saba mağaralarda yaşayan, elinde taşla hayvan avlayan insanlar oldu. Ancak yeni bulunan arkeolojik kalıntılar sürekli bunun aksini ispatlıyor. Çatalhöyük'teki kazı çalışmasını yürüten Profesör Ayn Hader, sözde Kabataş Çağı olarak adlandırılan dönemde yaşayan insanların sanat anlayışına dair bakın nasıl çarpıcı ipuçları veriyor.
Çatalhöyük halkının nereden geldiği belli olmayan şaşırtıcı bir sanatları var. Çatalhöyük'ün coğrafi konumunu da açıklamak bayağı zor. Dönemine ait yerleşim yöreleriyle doğrudan bir coğrafi bağlantısı yok. Ortaya çıkarılan sıva üstü resimler dönemine göre çok ileri. Bu insanlar bu sanat seviyesine neden ve nasıl ulaştılar? Sorulması gereken esas soru bu. Bir grup insan nasıl olup da bu kadar muazzam bir kültürel başarı sağlayabiliyor? Aniden ve yoktan son derece önemli sanat eserleri oluşturmuşlar. Bildiğimiz kadarıyla Çatalhöyük'te elde edilen kültürel gelişmede bir evrim bulunmuyor.
Profesör Hader'ın da belirttiği gibi Çatalhöyük'te elde edilen tüm bulgular tarihin ve kültürün evrim iddiasını yalanlıyor. Bugün nasıl dünyanın bazı bölgelerinde ilkel kabileler kendi kültürlerini devam ettiriyor, diğer kısmında teknolojik bir atılım yaşanıyorsa tarihte de benzer bir durum yaşanmıştır.
Farklı kılan bugüne kadar dış dünyayla hiçbir iletişimlerinin olmaması. İngiliz Survival International grubunun yayınladığı kayıtlar, dünyadan kopuk yaşayan bir yerli kabilesinin bugüne kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri olarak nitelendiriliyor. Görüntüler kabilenin yaşadığı sanılan...
Bakın bu kez başka bir arkeolog James Millard, Çatalhöyük kazılarında elde edilen bulguların kendisini hayrete düşürdüğünü nasıl ifade ediyor?
Neolitik dönemin önde gelen toplumlarından biri olan Çatalhöyük'teki gelişmiş toplumun sahip olduğu teknolojik özellikler hayrete düşürücüdür. Örneğin obsidyen bir aynayı nasıl olup da hiç çizmeden parlatmışlardır ya da taş boncuklarda günümüzün çelik iğnelerinin dahi açmakta zorlanacağı delikleri açmayı nasıl başarmışlardır? Ne zaman ve nasıl bakırı, kurşunu ve diğer metalleri eritmeyi öğrenmişlerdir?
Pek çok insanın aklına gelmeyen bu sorular oldukça önemli. Çünkü bu soruların cevapları bugüne değin telkin edilen tarih bilgisini yeniden sorgulamayı gerektiriyor. Arkeologlar bu sorgulamayı buldukları her yeni bulguyla yeniden yapıyorlar. Ve bilim bize neyi gösteriyor dersiniz? Tarih boyunca toplumlar kültürel bir evrim yaşamadılar. İnsan tarihin her döneminde bugün olduğu gibi zeki, üretken ve sosyaldi. Sanat, ticaret, üretim her zaman hayatın bir parçasıydı. Ve şimdi sırada teknoloji dünyasından 1 milyon avroluk bir ödül haberi var. Hep birlikte izleyelim.
İngiliz fizikçi Stewart Parkin, manyetik diskler üzerinde dijital veri saklanmasına dair keşiflerden ötürü 1 milyon avroluk Millennium Teknoloji Ödülünü kazandı. Finlandiya Teknoloji Akademisi tarafından 2004 yılından bu yana 2 yılda bir verilen Millennium Teknoloji Ödülünün bu seneki sahibi, buluşlarıyla sosyal ağların, müzik ve filmlerin internet üzerinden dağıtımına, ayrıca bulut bilişim hizmetlerine olanak tanıyan Stewart Parkin oldu. 58 yaşındaki Parkin'in günümüz internet dünyasını mümkün kılan bir mucit olduğu belirtildi. Millennium Teknoloji Ödülü insanların yaşam kalitesini arttıran buluşlara veriliyor.
Profesör Parkin yaptığı bu buluşla klasik veri depolama cihazlarımızın kapasitesini 1000 kat daha arttırdı. 1997 yılından bu yana geliştirdiği bu projesiyle kullandığımız hard disklerin veri depolama kapasitesi hızla artarken boyutları da bir hayli küçülüyor. Örneğin bu, Cep telefonlarımızda, fotoğraf makinelerimizde kullandığımız 128 GB kapasiteli bir mini veri depolama kartı. İçinde onlarca yüksek çözünürlüklü video, binlerce müzik parçası, binlerce yüksek kaliteli fotoğraf saklamak mümkün. Mini boyutta dev bir bilgi depolama kartı. Bir de şu resme bakın. Bu resimde gördüğümüz 1956 yılında kullanılan ve sadece 5 MB bilgi depolama kapasitesine sahip bir hard disk. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Çok uzak değil. Sadece 58 yıl önce kullanılan ve içine bugün sadece 2 müzik parçası kaydedebilecek kapasitedeki bu devasa hard diskin transferi o dönemde uçakla yapılıyordu. Ve artık tırnak ucu büyüklüğündeki bu hafıza kartı ekranda gördüğünüz dev hard diskten 25.600 kat daha fazla veri depolama özelliğine sahip. Bilişim teknolojileri geliştikçe hayat kalitemiz daha da artıyor. Aslında hayat kalitemizi çok yükselten ve biz doğduğumuz andan itibaren kusursuz veri depolama, veri kopyalama yeteneğine sahip dev bir bilgi bankasına sahibiz. Bunun için hiçbirimiz binlerce liralık harcama yapmadık, bu üstün teknolojiye sahip olmak için yıllarca çalışmadık. Bu mini hafıza kartlarından binlerce kez daha küçük ve binlerce kez daha çok veri depolama özelliğine sahip dünyadaki her insanın sahip olduğu bir teknoloji. DNA. Geçtiğimiz günlerde bilim insanları DNA'ya 700 terabaytlık dijital bilgi kaydettiler. Peki bunu nasıl başardılar dersiniz? İzleyelim.
Harvard Wyss Enstitüsü'nde biyomühendis ve genetikçi iki bilim insanı 1 gram DNA içerisine 700 terabaytlık veri sığdırmayı başardı. Günümüz teknolojisiyle 700 terabaytlık bilgiyi bir yere kaydetmek istersek, bunun için 14 bin adet 50 GB'lık Blu-ray disk ya da 233 adet 3 terabaytlık hard disk kullanmamız gerekir. 233 hard diskin ağırlığı ise 151 kilodur. Tüm bunları bir yerden başka bir yere aktarmanın maliyetinin yanında bir de saklamak için ayrıca bir depo maliyeti olacaktır. Bu kadar bilgi DNA'ya kopyalandığında ise kaplayacağı alan sadece mikronlarla ölçülür.
Dijital verilerin daha küçük alana, daha büyük miktarda depolanabilmesi neden bu kadar önemli dersiniz? Bir bilim dergisinin 20 yıl süren çalışması sonucunda açıkladığı rapora göre bugün itibariyle dünyada 600 exabyte'a ulaşan dijital veri depolanıyor. Bir exabyte'ın 1 milyon terabayta karşılık geldiği göz önüne alınırsa bu devasa dijital bilginin sabit diskler veya flash belleklerde saklanması imkansız. Neden mi? Çünkü geçen yıl dünyada 2.8 milyar terabayt veri üretildi ve depolandı. 2020 yılında ise dijital evrenin büyüklüğü 2010'a göre 50 kat artarak 40 milyar terabayta erişecek. Peki 40 milyar terabayt ne demek? 40 milyar terabayt dünya gezegenindeki bütün kum tanelerinden daha fazla veri demek. Bu ölçekteki veriyi Blu-ray disklere kaydetseydik bu disklere tam 424 adet Nimitz sınıfı uçak gemisini doldururduk. Nimitz sınıfı uçak gemilerinin boyutu 320 metre ve uçak yakıtıyla birlikte toplam ağırlığı 190 bin ton. Bu şartlar altında dünyanın tüm kaynaklarını yeni fabrikalar kurmaya ayırsak bile dijital veri artışına yetişmek mümkün değil. Peki bunca dijital veriyi DNA'ya kaydetsek ne kadar yer kaplar bir görelim.
Şu an bilim insanları 1 gram DNA'ya 700 terabayt veri kaydedebiliyor. 2020 yılında dünya çapında dijital evrenin büyüklüğünün 40 milyar terabayta erişeceği öngörülüyor. 1 gram DNA'ya 700 terabayt veri depolayacağımızı varsayarsak, 8 yıl içinde dünyadaki bütün dijital veriyi depolamak için 57 kilogram DNA yeterli olacaktır. DNA'nın avantajları elbette bununla sınırlı değil. Peki diğer avantajları nedir? DNA oldukça yoğun bir yapıya sahiptir. Çok küçük bir alanda çok yoğun bilgi depolayabilir. Bir baza bir bitlik bilgi kodlanabiliyor ve bir baz sadece birkaç atomdan oluşuyor. DNA, dijital bilgi saklamak için kapladığı alan olarak oldukça avantajlı. Laboratuvarda minik bir hücre kültürü kabından daha fazla yer işgal etmiyor. Günümüzde kullanılan sabit sürücüler, flash diskler veya DVD'lerin yaklaşık 50 yıl gibi bir ömrü vardır. Ancak DNA'da böyle bir sorun yok. DNA, yüz binlerce yıl bozulmadan saklanabilir. Geçtiğimiz yıllarda Sibirya buzullarında ortaya çıkarılan yüz binlerce yıllık mamut ve insan fosillerinin DNA'ları alınıp incelenmişti. Sibirya'da bulunan iyi korunmuş donmuş tüylü mamutların DNA oldukça stabildir. Çöl sıcağında ya da buzullarda bozulmadan güvenle saklanabilir.
DNA son yıllarda bilim insanlarının üzerinde en çok çalıştıkları yaratılış harikalarından biri. Son 60 yıldır DNA'nın yapısını, DNA'nın yaratılışındaki bilimsel harikayı çözmek için dünya çapında dört bir koldan araştırmalar yapılıyor. Bunların en başında da tüm dünya kamuoyuna yakından takip ettiği İnsan Genom Projesi geliyor. Hatırlarsınız 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton bu dev projenin ilk sonuçları açıklanırken yaptığı konuşmasında şöyle demişti. Bugün Allah'ın yaşamı yarattığı dili öğreniyoruz.
Today we are learning the language in which God created life. We are gaining ever more awe for the complexity, the beauty, the wonder of God's most divine and sacred gift.
Evet, geçen 14 yılda bilimde müthiş ilerlemeler oldu ve sahip olduğumuz bu müthiş hazineyi daha iyi keşfettik. Yeryüzünde canlılığın başlangıcı ile birlikte tüm işlevselliği ve mekanizmasıyla bir anda var olan DNA 3.4 milyar yıldır kusursuz işleyişini devam ettiriyor. Gözle göremediğimiz bakterilerden dev mavi balinalara kadar yaşayan her canlı hücresinde var olan DNA, canlılığın temel yapı taşı olarak Allah'ın yarattığı en muhteşem harikalardan biridir. Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda da DNA'daki muhteşem sistemi çözmek için bilim insanları laboratuvarlarda uzun saatler geçirmeye devam edecek. Bu teknoloji haberlerinden sonra süper bir teknik kullanılarak hazırlanan animasyon görüntülerini izleyelim. Recognize my face. Say you don't care close to that kind of place. Yeryüzüne dayanıklılığı en yüksek malzemelerden biri nedir diye sorsam, evet, herkesin aklından geçenleri az çok tahmin edebiliyorum. Demir, çelik, kaya gibi sert maddeler. Ama ben size şimdiye dek aklınıza hiç gelmeyen bir malzemeden bahsedeceğim. Mutfaklarımızdan hiç eksilmeyen, %100 doğal bir malzeme. Yumurta. Evet, doğru duydunuz. Bildiğimiz klasik tavuk yumurtası. İncecik bir kabuğa sahip, ancak sahip olduğu şekil dolayısıyla kabından beklenmeyecek bir sağlamlık. Bakın, şu an yumurtayı her iki yönden güç kullanarak kırmaya çalışıyorum. Ancak gördüğünüz gibi bu mümkün değil. Siz de evde deneyebilirsiniz. Yumurta öyle harika bir şekle sahip ki oldukça kırılgan. Çok ince bir kabuğu olmasına rağmen bu pozisyonda ancak 5 kilo üzerine bir ağırlık uygulandığında kırılabilir. Peki yumurta başka hangi ağırlıkta da hangi ağırlıklara dayanabilir diye size sorsam? Evet, doğru görüyorsunuz. İzlediğiniz bu görüntülerde yan yana dizilmiş 1200 yumurta üzerine 1300 kilo ağırlığındaki helikopter iniş yapıyor. Buna bir çeşit yumurta zeminli iniş pisti diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi tek bir yumurta daha hiç atlayıp kırılmıyor. Bu testte yumurtanın yaratılışındaki muhteşem mühendisliği görüyoruz. Tarihte yaşamış en büyük mimarlar da doğadaki bu mühendislik sırrının farkındaydı. Yüzyıllardır her türlü doğal afete karşın halen ayakta kalmayı başarmış, en nadide mimari eserler doğa taklit edilerek inşa edildi. Milletli Isidoros, Mimar Sinan gibi dehalar, konik şeklin yumurtada oluşturduğu sağlamlığı keşfetmişti. Doğadan yola çıkarak, yumurtada olduğu gibi eserlerine kubbe ve sivri kemer tekniklerini uygulayarak müthiş bir mukavemet kazandırmışlardı. Peki, yumurtaya bu sağlamlığı veren geometrik şeklin ardındaki sır nedir? Bir bakalım.
Tavuk yumurtası çok ince bir kabuğu olmasına rağmen muazzam bir dayanıklılığa sahiptir. Bunun altında yatan sır 3 boyutlu kemerli şeklidir. Kemer biçimi basıncın tek bir noktasında yoğunlaşmasını önleyerek tüm kabuğa yayılmasını sağlar. Bu şekli sebebiyle yumurta 5 kilo ağırlığın altında dahi kırılmaz.
Peki yumurta oval değil de dikdörtgen şeklinde olsa ne olurdu? köşeleri çok sağlam olur, ancak kenarların orta kısımları oldukça zayıf olur. Aynı zamanda kuluçkaya yatan bir tavuk için dikdörtgen yumurtaların üzerinde onlarca gün beklemenin nasıl zahmet olacağını bir düşün. Zorluğun yanı sıra en az 1 kilo ağırlığına sahip olan bir tavuğun ağırlığı altında yumurtanın sağlam kalması da mümkün olmazdı. Yumurta klasik anlamda bir küre ya da elips değildir. Asimetrik, konik uçlu oval bir şekli vardır. Peki bu asimetrik olmasının avantajları nedir? Bir bakalım.
Yumurtanın asimetrik konik bir biçimde yaratılmış olmasının pek çok avantajı vardır. Yumurta düz bir zeminde elle itildiğinde tekrar geri döner. Asimetrik konik şeklinden dolayı sivri ucu etrafında bir daire çizer ve sonunda sivri ucu yukarı bakacak şekilde hareketini sona erdirir. Yumurtanın şeklinden dolayı mobilitesinin kısıtlanmış olması hayvan neslinin devamlılığı için hayati önem taşır. Yuvalarını kayalıklarda yapan kuşların yumurtaları, yuvalarını düz zeminde yapan kuşların yumurtalarına göre daha oval bir biçimde yaratılmıştır. Bu fark çok önemlidir. Çünkü bir yumurta ne kadar oval olursa, yumurtanın yuvadan kayıp düşme ihtimali o kadar düşük olur. Dik bir yamaçta yuva yapan kuşun yumurtası yerinden oynasa da, normal yumurtalara göre daha oval olduğu için çok dar bir daire çizecek ve yuvadan düşme ihtimali çok düşük olacaktır.
Market raflarında, buzdolaplarımızda, her gün elimizin altında olan yumurtanın şeklinde gizli olan süper gücü artık biliyoruz. Doğada var olan her şeyin bir yaratılış amacı var. Bu bölümde yeryüzü ve içindeki tüm canlıların hem birbirleriyle uyumlu hem de kendi sistemleri içinde akıllı bir işleyiş içinde olduklarını delilleriyle gördük. Şimdi sırada en sevimliler bölümümüz var. Bakalım bu ay en sevimliler kimlermiş? Sırada geçtiğimiz haftalarda gazetelerin bilim sayfalarına yer alan sosyolojik bir araştırma var. Akıllı insanların yaşam sırrı nedir?
Huffington Post gazetesinde yer alan araştırmada sosyoloji profesörü Monica Ardott bazı insanları akıllı yapan sebeplerin neler olduğunu araştırdı. Bayan Ardott bu araştırmasını şu başlıklarla özetledi. Akıllı insanlar yaşananların derin manalarını düşünürler. Örneğin hepimiz bir gün öleceğimizi biliriz. Ancak akıllı insanlar bunun anlamını iyi yorumlar ve buna göre yaşarlar. Akıllı insanlar olayların arkasında yatan incelikleri düşünmeyi vakit ayırırlar. Olaylar yaşanır. Burada püf nokta her ne olursa olsun olumsuz reaksiyon göstermemektir. Akıllı insanlar kriz anlarında olgun ve itidalli davranırlar. Şefkat, merhamet aklın anahtar bileşenidir.
Profesör Ardott'un uzmanlık alanı olan bu konu aslında inançlı insanların yaşam felsefesidir. Kutsal kitabımız Kur'an bizlere akıllı, değerli bir insan olmanın yolunu gösterir. Ardott'un sosyolojik araştırmasında değindiği tüm bu konular, yani tecrübelerden ders almayı, zorluk anlarında olumsuz düşüncelerin girdabına kapılmamayı, derin düşünüp tefekkür etmeyi, kadere teslim olmayı, ölümü düşünerek yaşamayı Allah Kur'an'da bizlere tavsiye eder. Dünyanın önde gelen yayınlarında yer alan Profesör Ardott'un bu önemli çalışması sosyoloji ve psikoloji biliminin temel noktalarının Kur'an'da detaylarıyla açıklandığını ortaya koyuyor. Bu yüzden Allah Kur'an'da insanların hem bedenen hem de zihinsel olarak sağlıklı bir hayat yaşamaları için Kur'an'a uygun yaşamalarını öğütler. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değişme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Geçtiğimiz programda 2013 yılında dünyaya düşen göktaşlarından bahsetmiştik. Hatırlarsanız büyük bir göktaşının parçaları Rusya'nın Chelyabinsk bölgesine düştü. 19 metre genişliğindeki bu meteor 500 kiloton TNT gücüne bir patlamaya neden oldu. Pek çok binada hasara ve 1200 kişinin yaralanmasına neden olan bu göktaşının düşme anı görüntülerini geçtiğimiz programda izlemiştik. Şimdi o görüntülere kısaca bir tekrar bakalım. NASA, dünyamızın çevresine dönen mevcut göktaşlarının yörüngelerini çok büyük bir dikkatle takip ediyor. Ancak buna rağmen geçtiğimiz ay dünyanın çok yakınından geçen bir göktaşı son anda fark edildi. Otobüs büyüklüğündeki bu göktaşı ayın yörüngesinden dünyamıza teğet geçti. NASA bilim insanları bu göktaşının varlığını geçişinden birkaç gün önce fark edebildiler. Göktaşları yüksek derecede mineral içeren ve güneş ışığını yansıtmayan kayalar oldukları için dünyadan saptanmaları oldukça zor. Bu yüzden tehdidin boyutu da artıyor. Bakın, NASA'dan emekli Ed Lou, dünyaya teğet geçen HL-129 adlı bu göktaşı hakkında nasıl bilgi veriyor?
NASA'dan emekli astronot Ed Lou, Wired dergisine yaptığı açıklamada dünyanın 2014 başlarında çok büyük felakete neden olabilecek bir çarpışmadan kurtulduğunu belirtti. Lou, dünyanın etrafında dönen büyük göktaşlarının birçoğunun bir ülkeyi veya kıtayı tek başına yok edebilecek potansiyele sahip olduğunu, bugüne kadar bunlardan sadece 10 bin tanesini keşfedilip yörüngelerinin tespit edilebildiğini söyledi. Bunun yanı sıra şehirleri yok edebilecek göktaşlarının ne zaman tespit edileceği ve dünyaya erişeceklerini bilmediklerini belirtti. Rusya'nın Chelyabinsk kentinde 15 Şubat 2013 günü meteor patlaması yaşanmasının ardından Şubat ayında 270 metre genişliğindeki 2000 EM26 asteroidi dünyanın 2.6 milyon kilometre yakınından geçmişti. Mart ayında ise 3 asteroid ardı ardına dünyayı sıyırarak 60 bin kilometreye kadar yaklaşmışlardı.
Pek çok insan günlük işlerin telaşı içinde bu ciddi tehlikenin farkında değil. Ancak bilim insanlarının elde ettikleri sonuçlar tehlikenin çapını ortaya koyuyor. Bu yeni rapora göre 2000 yılından bu yana dünyaya düşen göktaşları yeryüzünde 26 nükleer patlamaya sebep oldu. Bunların yıkıcı etkisini hissetmememizin tek nedeni ise bu patlamaların yerleşim alanları dışındaki yer şekilleri üzerinde gerçekleşmiş olması. Şimdi bu raporun detaylarını görelim ve bakalım dünyamız ne kadar güvende.
ABD'li astrofizikçi Pittat ile emekli NASA astronotu Ed Lou, geçtiğimiz günlerde yıkıcı göktaşı tehdidinin düşünülenden daha fazla olduğuna dair bir rapor yayınladı. Rapora göre 2000 yılından bu yana yeryüzünde göktaşlarının sebep olduğu 26 nükleer patlama tespit edildi. Göktaşlarının güçlü bir şekilde patladığı bölgelerin yerleşim birimlerinden uzakta ya da okyanuslarda olduğu belirlendi. Patlamaların gücünün 1 ila 600 kiloton TNT kalıbının infilakı ile eşdeğer olduğu ifade edildi. Bir kıyas yaparsak 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın gücü 15 kilotondu. Bombardımanda 40 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Raporla ilgili açıklama yapan fizikçi Ed Lou, yaklaşık 10 bin göktaşının büyük şehirleri yerle bir edecek potansiyeli olduğunu belirledik. Bir dahaki büyük çarpışmanın nerede ve nasıl olacağını bilmiyoruz dedi. And give them the required
sort of, fraction of a millimeter. Kapkaranlık uzay boşluğu içinde tüm canlılığın yaşaması için yaratılmış dünyamız oluşumundan itibaren her aşamasıyla bir harika. Büyük patlama Big Bang ile atmosferi, denizleri, dağları, çeşit çeşit hayvan türleri ve biz insanların olduğu dünyamız var oldu. Galaksimizdeki diğer tüm gezegenlere baktığımızda canlı yaşamı için imkansız özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Tek bir yer var ki tüm özellikleriyle yaşam için yaratılmış. Dünyamız. Dünyanın varoluşu bir harika demiştik. Yoğun bir göktaşı bombardımanı altında olan dünyanın bugüne kadar sapasağlam kalması da ayrı bir harika. Sadece 2000 yılından bu yana 600 kiloton TNT kalıbına eşdeğer patlama dünyaya teğet geçti. Biraz önce izlediğimiz gibi bu rakam Hiroşima'ya atılan atom bombasından 40 kat fazla. Bu 40 kat fazla imha gücü anlamına geliyor. Tehlikenin çapı gerçekten büyük. Ancak Allah'a çok şükür ki dünyanın koruma kalkanı da bir o kadar güçlü yaratılmış. Şimdi sırada bu ayın en iyi bilim fotoğrafları var.
Seattle Akvaryumunda sergilenen Profesör Adam Summers'ın çektiği bu fotoğraf balıkların iç yapısını sanatkarane bir yaklaşımla ortaya koyuyor. Aynı zamanda Nemo filminin bilim danışmanlığını da yapmış olan Summers, balıkların yaratılışındaki gizli sanatı şöyle anlatıyor. Sanırım bu resimleri ilgi çekici kılan sahip oldukları neredeyse sınırsız seviyedeki detay. Summers, bu resimleri oluşturmak için çeşitli boya tekniklerinden yararlandı. Balıkların kıkırdaksı bölümleri alsiyan mavisi, kemik gibi sertleşmiş dokuların ise alizarin kırmızı ile boyandı. Balığın et dokusu ise peroksit ile beyazlatıldı. Balıklar daha sonra şeffaf görünmeleri için gliserin içine yerleştirildi.
Balıklar dış görünümleriyle mükemmeller. Yüzgeçleri, pulları, kuyrukları, renkleri, desenleri hayranlık uyandırıcı. Yüzgeçleri yüzmeye en elverişli pozisyon ve şekilde yaratılmış. Pullar su altında yaşam için olmazsa olmaz. Sahip oldukları renkler ise bize adeta bir göz ziyafeti sunuyor. Bunlar bugüne kadar bildiklerimizdi. Artık bu fotoğraflarla düşünce ufkumuz bir seviye daha ilerledi. Balıkların kılcıklarının çok düzgün, simetrik olduğunu da biliyorduk. Ancak gözle göremediğimiz detaylarında bu kadar muhteşem bir sanat olduğunu bu fotoğraflarla ilk kez gördük. Bu gördüğünüz kelebek vatozu. Vatozun gövdesinin her iki yanında kanat şeklindeki yüzgeçlerine dikkatlice baktığımızda müthiş bir simetri görüyoruz. Başın hemen altında da sağlı sollu 5 adet solungaç açıklığı net olarak görülüyor. Balığın iç yapısındaki simetri öyle kusursuz ki sanki ayna görüntüsü oluşturulmuş gibi. Simetri demek akıl demek, incelik demek. Bir aklın ürünü olan harika eserler nasıl tesadüfen oluşmuyorsa balığın iç yapısındaki bu simetrinin de tesadüfen oluşması imkansızdır. Sağdaki ekranda gördüğünüz 95 milyon yıl önce yaşamış, kaya içinde fosilleşmiş bir vatoz fosili. Fosiller, deprem, yanardağ patlaması, yer çökmesi gibi ani doğa olayları esnasında canlıların yer katmanı arasında sıkışıp kalmasıyla oluşur. Gördüğünüz bu vatoz da muhtemelen böyle ani bir doğa olayı nedeniyle tüm iskelet yapısını koruyarak fosilleşti. Solda ise Profesör Summers'ın farklı bir teknikle renklendirdiği vatoz var. Her ikisinde de muhteşem bir simetri, muhteşem bir kıkırdak ve iskelet yapısı var. Dikkat ederseniz 95 milyon yıllık vatoz da aynı özelliklere sahip. Bugün yaşayan vatoz da aynı özelliklere sahip. İç organlarının yerleri, iskelet yapısı, yüzgeçleri, solungaçları, özetle her şey aynı. 95 milyon yıl boyunca değişen hiçbir şey yok. Bugünkü vatozlar nasılsa bundan milyonlarca yıl önce yaşayan vatozlar da aynı özelliklere sahiplerdi. Sırada böcekler dünyasının yeni keşfedilen bir gizemi var. Geçtiğimiz aylarda bilim sayfalarına yer alan bu sıradışı keşif endüstri mühendislerine de ilham verdi. Bu kez aktörümüz örümcek. Bilim insanları örümceklerin ağlarına takılan avların nasıl olup da ağı fark edemedikleri konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyorlardı. Ve nihayet örümcek ağındaki bu sır çözüldü. Elektromanyetik alan yanılsaması. Bakalım örümcekler bu müthiş taktiği nasıl uyguluyorlar?
Bilim insanlarının uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda örümcek ağı üstünde dünyanın elektromanyetik alanının değiştiği ve bu nedenle ağı fark edemeyen uçan böceklerin yakalandıkları tespit edildi. Örümcek ağı elektrostatik özelliğe sahip bir madde ile kaplıdır. Bu şekilde ağ uçan böcekleri yakalar. Ancak bu kadarla kalmaz. Bu madde, örümcek ağı üzerinde sadece birkaç milimetrelik çok ufak bir alanda dünyanın elektromanyetik alanını bozar. Böylece artı ya da eksi yükte olup olmadığı fark etmeksizin her cisim ağın üzerine yapışabilir. Buluşun, örümcek ağlarındaki bu özellik taklit edilerek çevre ve hava kirliliği ile uçak kazalarına çözüm bulunmasına katkı sağlayabileceği belirtildi.
En temel fizik kuralıdır. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Bu demektir ki bir arı çiçeğin üstüne konduğunda polenlerin üzerine yapışabilmesi için arının, örneğin pozitif, polenlerin negatif yüklü olması gerekir. Eğer iki tarafta pozitif veya negatif yüklü olursa polenler arının üzerine asla yapışmaz. Şimdi asıl merak uyandıran kısma geliyoruz. Üstünde polen taşıyan bir arı nasıl olur da aynı anda hem pozitif hem negatif yüklüyken bir örümcek ağına yapışabilir? Bilim insanları örümcek ağının fizik kurallarını alt üst eden bu hünerini dünyanın elektromanyetik alanını bozarak elde ettiklerini keşfetti. Örümcek ağının üzerini kaplayan elektrostatik özelliğe sahip madde ağ üzerinde birkaç milimetrelik küçücük bir noktada elektromanyetik alanı bozar. Böylece A'ya yaklaşan nesne pozitif ya da negatif hangi elektrik yüküne sahip olursa olsun A'ya yapışmaktan kurtulamaz. Bunca fizik ve kimya kuralından bahsettikten sonra hatırlatmakta fayda var. Burada minik bir böcekten bahsediyoruz. Çok iyi bir fizik eğitimi almış, nitelikli keşiflere imza atmış, Nobel ödüllü bir bilim insanından değil. Evet, gördüğümüz gibi bilim insanlarına ilham veren süper akıllı teknikler kullanan örümcek, mükemmel bir yaratılış örneği olarak bizleri kendisine hayran bırakıyor. Ve bu ayki programımızın sonuna geldik. Ancak programı kapatmadan önce müzik ve renklerin bir arada kullanıldığı müthiş bir deney videosu var. Güçlü bir hoparlörün üzerine müzik çalarken boya dökülürse ne olur? Önümüzdeki ay yepyeni konularla görüşmek üzere. İyi seyirler.